Ayrım 29.
Sayfa 342. Munis bakışlı bir derviş Mehpare Hanım'ı sormuştu. Benim, buyurun. Derviş bir kese uzatmıştı. Buyurun, bunu size gönderdiler. Ayrıca Şişli'de bir konak tutuldu. Parası ödendi. Derviş keseyle birlikte konağın adresinin yazılı olduğu kağıdı da bırakıp gitmişti. Mehpare Hanım hiç şaşırmamıştı. İstanbul'a gelirken aslında içten içe böyle bir şey olacağını bekliyordu. Mutfağı temizlemeye çalışan Sula'nın yanına gitmişti gülerek. Çocukluğunda bu evin odalarında, mutfağında, bahçesinde alıştığı o sevimli kadın labaliliğiyle konuşabildiği tek insan olduğu için sevdiği Sula'ya keseyi göstermişti. Bu adam bana hala aşık. Hangi adam? Şey, Sula homurdanmıştı. Acıdığından göndermiştir. Mehpare Hanım gülüvermişti. Acısaydı yalnızca para gönderirdi ama o bir de Şişli'de konak tutmuş. Aşk bu mu yani bre? Konak tutmak mı? Mehpare Hanım bütün kimliklerinin altında varlığını hep koruyan o mahalle kızı haliyle bir sandalyeye oturmuştu. Aman Sula sen de isteseydi beni burada oturtur, karnımın tok, sırtımın pek olmasını sağlar, gerisine de aldırmazdı. Ama o sadece iyi olmamı değil, mesut da olmamı istiyor. Böyle bir hayatın beni üzeceğini bildiğinden bana konak tutuyor. Konak yetecek mi bari mesut olmana? Yeter, yeter. Saadetim için gerekli olan diğer şeyleri ben bulurum. Onları da şeyhten bekleyecek halim yok ya. Hadi uzun etme de hazırlan. Bu evde bir gece daha kalamayacağım. Şişli'deki uşakları, hizmetçileriyle kendisini bekleyen geniş bahçeli konağa Mehpare Hanım bir hanımefendi olarak girmiş, Aksaray'daki mahalle kızının sesini Sula'dan başka hiç kimse bir daha duymamıştı. Sanki araba Aksaray'dan Şişli'ye giderken her semtten geçişlerinde çocukluğundan kalan sesinin üstüne bir örtü örtülmüş, Şişli'ye vardığında o ses öğrenilmiş birçok sesin, bakışın, davranışın altında yeniden kaybolup gitmişti. Yeni bir hayata bir Osmanlı hanımefendisi olarak hazırdı artık. Şeyh Efendi eski karısına yaptığı iyilikle aslında onun yeni günahlarına yardımcı olduğunu, her duyduğunda onu utançtan ve kıskançlıktan kavuran o tuhaf hayatını yaşamasına imkan sağladığını biliyor, kendi kendine kızıp öfkelenerek Mehpare Hanım'ın yaşayacaklarını, onlar daha yaşanmadan kıskanıyordu. Ama sevdiği kadının yoksul bir mahallede ev baskınlarıyla dedikodularla, çevredeki esnafın arsız şakalarıyla rezil olup ayak altında kalmasına da katlanamıyordu. O kadın yaşayacak olduklarını zaten yaşayacaktı. Hiç olmazsa bunları korunaklı bir evde, korunaklı bir durumda yaşasın istemişti. Sıkıntısının asıl nedeni eski karısının hayatı için duyduğu kaygı ya da kıskançlık değildi. O gün olacak başka bir şeyi bekliyordu. Ne olacağının bir işareti yoktu ama o bir şey olacağını hissediyordu. Hissettiği gibi de oldu. Öğleden sonra tekkenin önünde simsiyah pirinç fenerleri parlatılmış, atları bakımlı, pahalı bir landon durduğunda bütün tekkeye birden bir sessizlik çöktü. Arabadan inen leylak rengi çarşaf giymiş genç kadının kim olduğunu daha o söylemeden sanki herkes biliyordu. Hiçbir şey sormadan genç kadını Şeyh Efendi'nin yanına götürdüler. Şeyh Efendi her zamanki gibi karanlık zikir salonunda yanında yanan iki mumla oturuyordu. Siyah uzun cübbesi alnının ortasından geriye doğru gümüşü bir su gibi akan üç parmak elindeki ağarmış bölümün daha da siyah gösterdiği omuzlarına dökülmüş uzun saçları, şeffaflaşmış bembeyaz yüzünde çok uzaklardan gelen bir çift kara ışık gibi derinlere bakan gözleriyle kıpırtısız duruyordu. Kız çarşafını açtı. Heyecandan biraz boğuklaşmış sesiyle sordu. Beni tanıdınız mı? Şeyh Efendi başını salladı. Evet. Rukiye yıllardır sormak istediği soruyu sormak için o sabah aniden dayanılmaz bir istek duymuş, kimseye bir şey söylemeden doğruca tekkeye gelmişti. Beni niye hiç aramadınız? Şeyhin yüzü daha soldu, gözleri daha irileşti. Bir günahkarın günahını yüzüne vurmak için mi bunca zahmete katlanıp buraya geldiniz? Hayır, binlerce insana eline uzattığı halde kendi kızına elini uzatamayan, kendi kızına dokunamayan, kızını görmek istemeyen o ünlü Şeyh Hazretlerini yakından görmek için geldim. Sevmek için görmeye ihtiyaç duyanlardan değiliz kızım, görmeden de sevmeye muktediriz. Ama ben görmeden sevildiğini anlamaya muktedir olanlardan değilim Şeyh Hazretleri. Şeyh usulca gülümsedi. Rukiye hafife alındığını sanarak alıngan bir tavırla baktı Şeyh'e. Niçin güldünüz? İlk defa biri beni cezalandırmak için bana Şeyh Hazretleri diyor. Ne dememi isterdiniz? Ben istemeyi unuttum çocuğum. İstemenin tadını unuttum. Genç kız bu sesteki kederi ve yalnızlığı hissetmesine rağmen bunu fark etmemiş gibi davrandı. İstemek sizi öbür insanlara benzettiği için mi Şeyh Hazretleri? Hayır, kendisinden bir şey isteyecek birini bulamadığımdan belki. Belki de seninle konuşmadan önce istememenin de bir kibir, bir günah olduğunu fark etmememden. Niye beni hiç görmek istemediniz? Seni hiç görmediğimi mi sanıyorsun? Ben sizi görmedim. Şeyh Efendi başını önüne eğip elindeki tesbihe baktı. Görünmeyen bir kudrete inanmakla hayatını geçiren biri görünmeyi çok önemli bulmamış olabilir. Ben sizin kızınızım. Komşu tekkenin şeyhi değilim. Neden bana da bir şeyhmişim, görünmeye ya da görünmeye aldırmazmışım gibi davrandınız? Benim sizi görmeye ihtiyacım olduğu hiç aklınıza gelmedi mi? Odama bırakılan hediyeler, hayatımdaki o küçük mucizeler bana yeter diye mi düşündünüz? Yetmedi mi? Kesin ve öfkeli bir sesle gelen yanıt kısaydı. Hayır. Şeyh kendine çok yakışan masum bir kederle gülümsedi yeniden. Bir şeyh, bir ermiş, hatta bir peygamber bile hatasını itiraf edebilir. Bir babanın bunu yapması, kızının önünde hatasını kabul etmesi çok zor ama istediğin buysa, evet, sana karşı hatalı davrandığımı kabul ediyorum. Bu hatanın, bu günahın kefaretini ödeyeceğimi biliyordum ama bunu bana kızımın ödeteceğini hiç düşünmemiştim. Benim mi utanmam gerekiyor? Hayır, senin ne kabahatin var? Büyüdün ve sorman gerekeni soruyorsun. Ama cevabı bilmeyen birine soruyorsun bu soruyu. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Gücüm yetmedi yalnızca. Bazen insan yapması gerekeni yapamıyor işte. Uzun bir sessizlik oldu. Rukiye daha fazla dayanamayacağını, biraz daha konuşurlarsa yıllarca kendisine karşı bir öfke beslediği bu adam karşısında öfkesinin yok olacağını hissediyordu. Bu öfkeden kurtulmak ve babasını sevmek istese de bunun bu kadar kolay ve çabuk olmasını kabullenemiyordu. Ben gideyim. Şey, belki de hayatında ilk kez yalvarmayı andıran bir sesle birisinden biraz daha kalmasını istedi. Biraz daha kal lütfen. Kalmam acınızı artıracak diye korktum. Gitmen acımı dindirir mi sanıyorsun? Kalmam dindirir mi? Belki. Şey sanki yıllardan beri aynı evde yaşamışlar, birbirlerinin nelerden hoşlandığını bilmeleri çok doğalmış gibi babaca bir sesle birden konuyu değiştirdi. Senin sevdiğin nar şerbetinden var, içer misin? Rukiye, sevme, beğenme ve kendini beğendirme isteklerinin üzerine örten o incecik kızgınlık zırhının yırtıldığını, Şeyh Efendi'nin bakışları, sesi ve sözleriyle şu kısacık konuşma sırasında bile hayatında vazgeçilmez bir yer edindiğini seziyor, bütün çocukluğu boyunca besleyip büyüttüğü, neredeyse kişiliğinin bir parçası haline getirdiği öfkesinin dağılıp gittiğini, tuhaf bir huzursuzlukla hissediyordu. Hayatın ve duyguların karmaşasında fark ediyordu. Daha sonra Osman'ın söylediği gibi, hiçbir hissin yalnız başına var olmadığını, hep başka hislerle, hatta bazen kendilerinin tamamen zıddı olan bir hisle birlikte yaşadığını görmek, beni her zaman şaşırtıp merakımı celbetmiştir. O gün de öyle olmuş, bir sıra tuhaf, birbirinin karşıtı duygu, onu şaşırtarak, duyguları anlamaya çalışan düşüncelerini karmakarışık ederek içinde dolaşmıştı. Çabucak teslim olmasındaki zayıflığa hayıflanırken, hayranlık duyulacak bir babaya sahip olmanın övüncünün, sevebilmesinin yolunun açılmasının ve sahiciliğinden hep gizli gizli şüphe duyduğu kindar bir kızgınlığın kendisini terk etmesinin ferahlığının bir arada, birbirine karışarak ortaya çıkması, her an rengini değiştiren bir bukalemunu yakalamaya çalışan bir çocuk gibi onu ürkütüp yormuştu. Duygularını ve düşüncelerini düzene sokmak, onları sakin bir yerde aklında tartmak, içinde birikmiş birçok duygunun ani hareketleriyle gerilen sinirlerinin birden orada boşalmasıyla ağlayacağından korkmak, onda hemen oradan kaçma isteği uyandırmıştı. Zorlukla "Sağ olun," diyebildi. "Ben artık gideyim." Şeyhin cevabını beklemeden çarşafını başına örtüp salondan çıktı. Oraya yeniden döneceğini biliyordu. Rukiye'nin geri geleceğini Şeyh de biliyordu ama bazen bilmek neye yarar? Tanrı'nın varlığına hiç görmeden iman eden, bu konuda yüreğinde hiçbir kuşkuya yer vermeyen biri bile kendi çocuğunun görünür duygularını ve davranışlarını anlatmakta zorlanır. Şeyhin asla söylemediği ama bir anlığına da olsa aklından geçirdiği gibi bir çocuğun duyguları Tanrı'nın varlığından bile daha karmaşık ve anlaşılmazdır. Şeyh gözlerini kapatıp dua etmeye başladı. Rabbına, içindeki o korkunç inancın duygularındaki tuhaf ve kederli boşluğu doldurmasına yardımcı olması için yakarır gibiydi. Bu boşluk duygusu bir türlü unutamadığı Mehpare Hanım'a ve şimdi de ondan olan kızına hissettiği sevgi ve özlem arttıkça sanki daha da büyüyordu. Duyguları kesinleştikçe içindeki boşluk genişliyordu sanki. İnançlarıyla bu boşluğu dondurmaya çabalıyordu. Rukiye'nin ardından derin bir ıstırap ve yalnızlık hissetmişti. Bütün kudretine rağmen zayıf insanlara özgü bir kaygı aklını kemiriyor, yanından telaşla ayrılan genç kızın başına bir şeyler geleceğinden, kızının gözlerinde gördüğü acının onu çılgınlıklara sürükleyeceğinden korkuyordu. Bir an, evet sadece bir an Rukiye'ye "burada kal" demeyi geçirdi aklından ama ona hükmeden, duygularından ve isteklerinden daha büyük bir güç vardı. Ona kudreti ve zayıflığı veren bu gücün etkisiyle başını önüne eğip tesbihini çekmeye devam etti. "Bana yardım et Rabbim" diye mırıldandı yalnızca. "Bu aciz kuluna günahlarını edeple taşımasına yardım edecek gücü bağışla." Şeyh Efendi başını kaldırdığında her zamanki babayani haliyle Hasan Efendi'nin kapının kenarında dikkatini çekebilmek için beklediğini gördü. Cübbesini çıkarmış, köylülerin giydiği türden palto ile ceket karışımı kendisine bir hayli dar gelen tuhaf bir şey giymişti. Ceketten fırlayan pazuları, omuzları, karnıyla dev bir yer elmasına benziyordu. Şehirde askerler cübbeli ne kadar hoca varsa yakalayıp karakollara götürdüklerinden kimse cübbe giymeye cesaret edemiyordu. İlk günler hocalar kendilerine daha dokunulmaz kılacağına inandıkları yemyeşil cübbeleriyle sokaklara çıkmışlar ama askeri öğrenciler tarafından hırpalanıp hakaret görmekten kurtulamamışlardı. Sokakta görülen bütün din adamlarına neredeyse hain muamelesi yapılıyordu. Sinirli bir ruh hali yaşanan şehirde herkes korku içindeydi. Hocalar ya kaçmışlar ya kıyafet değiştirmişler, kadınlar pencereden bile bakmaz olmuş, zedegan kısmı sayfiyelere gitmişlerdi. Gayrimüslimlerin hepsi de şapkacı dükkanlarına hücum edip kendilerine silindir şapkalar almışlardı. Öyle giyinirlerse elçilikten biri sanılıp rahatsız edilmeden dolaşacaklarına inandıklarından, özellikle pera, uzun, kuzguni, siyah şapkalarıyla cenazeye giden dev kargalar gibi gezinen Rumlarla dolmuştu. Hasan Efendi önce şeyhinin içini rahatlattı. "Rukiye Hanım'ın arabasının ardına adam saldım. Evine kadar sağ salim götürecekler." Sonra asıl haberi verdi. "Halife Hazretlerini sürgüne gönderecekler." "Ne zaman?" "Ya bu akşam ya yarın." Şeyh Efendi ne bir üzüntü ne de bir sevinç göstermişti. "Hayırlısı olsun" demekle yetindi yalnızca. Hasan Efendi olup bitenleri daha yakından izlemek için tekkeden çıkıp Yıldız Sarayı'nın yolunu tuttu. Askerlerin halifeyi devireceklerine bir türlü inanamıyordu. Din adamlarını sokaklarda çevirmelerini, hakaret etmelerini, hatta hırpalayıp dövmelerini affedebilirdi ama halife hazretlerine dokunmalarını, İslam'ın direğini yıkmalarını, bu nankörlüğü akla almıyordu. Bir fani nasıl olur da bir halifeye dokunabilirdi? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi nasıl çiğnenirdi? Bugüne kadar aldığı hiçbir haber yanlış çıkmamıştı. Koca Osmanlı'nın dört bir köşesinde olandan haberi olur. Şeyhine hepsini aktarırdı ama bugün duyduklarının yanlış çıkması için dua ediyordu. Şeyh Hazretlerinin tekkesine casus soktuğu için padişahı asla affetmediğini, ondan hep kuşkulandığını, Ragıp Bey'i sevdiği için itaatçılara yardım ettiğini biliyordu. Ama halifenin halli karşısında böyle sessiz kalması da Hasan Efendi'yi üzmüştü. Gene de tek sığınağı aslında şeyhin bu sükuneti, bu aldırmazlığıydı. Şeyhini rehber bilmiş, ne olursa olsun sadakatten ayrılmayı bir an bile düşünmemişti. Şimdi Yusuf Efendi'nin sakin ve telaşsız duruşu onun çaresizliğini de teselli ediyor, bunun sandığı kadar büyük bir felaket olmayabileceğini düşündürüyordu. Şeyhin öfkelenmesini, karşı çıkmasını isterdi ama gene de bu sükunet ona şeyhin öfkesinden daha ferahlatıcı, daha güven verici gelmişti. Bir insana bağlanmanın, onun aklını ve duygularını hiç sorgusuz doğru kabullenmenin yararı buydu zaten. Sen üzülürken onun üzülmediğini, sana acı verenin ona acı vermediğini gördüğünde, onun duygularından değil, kendi üzüntünden, kendi acından kuşku duyuyor, aslında o kadar üzülecek bir şey olmadığına gizliden gizliye inanıyordun. Zaman zaman aynı duyguları ve düşünceleri paylaşmadıklarını fark ettiğinde, şeyhine kendi içinden kırılıp küsse de bir yana hep bu uyumsuzluktan sevinirdi. Çünkü şeyhiyle aynı acıyı çekmediği sürece kendi acısı hep eksik ve manasız kalıyor. Hasan Efendi kendi duygularının zehrinden Şeyh Efendi'nin bu semavi sükuneti sayesinde kurtuluyordu. Yıldız Sarayı'na yaklaştıkça yollar boşalıyor, sessizleşiyordu. Padişahın akrabalarına bağışlanmış evlerin sahipleri tarafından çoktan terk edildiği anlaşılıyordu. Hizmetçiler pencerelerinden sarkıp birbirlerine laf atıyor, harem ağları bahçedeki çimenlerin üstünde çiçeklerin ezilmesine aldırmadan geziyor, birkaç asker büyük çiçek tarhlarının arasında insafsız adımlarla yürüyordu. Arada bir içinde melon şapkalı erkeklerin, şık giyimli hanımların bulunduğu eşya yüklü arabalar orta köye doğru hızla geçiyordu. Gayrimüslimlerle kılık değiştirmiş zengin Türkler Karadeniz kıyılarına doğru alabildiklerince eşya alarak kaçıyorlardı. Saraya yaklaştığında oranın da terk edilmiş gibi göründüğünü fark etti. Kapıda nöbetçiler yoktu. Saray hizmetkarı olan bir grup sivil kendi aralarında konuşuyorlar. Zaman zaman perişan giyimli bir adam elinde küçük bir çıkınla sarayın kapısından çıkıp gidiyordu. Pahalı elbiseleriyle bir iki harem ağası sarayın önünde volta atıyorlardı. Sarayın yanındaki talim sahasında ise bir zabit, yanında koşturan seyisiyle ata biniyordu. Biraz yukarıdaki bir konağın bahçesine, hareket ordusundan bir manga asker iskemlelerini koyup oturmuşlardı. Her yanda bir sayfiye yerindeki terk edilmiş bir panayırın hüzünlü görüntüsü vardı. Gün batımında sarayın bahçesindeki bayrak indirilirken, her zamanki geleneğe uyarak birkaç kişinin "Padişahım çok yaşa!" diye bağırdığını duydu. Orada bir padişahın yaşadığını gösteren başka hiçbir işaret yoktu. Hava kararmaya başlamıştı ama sarayın ışıkları yanmadı, elektrik de su da kesilmişti. Biraz sonra bir uğultu ile birlikte top bataryaları eşliğinde sarayı kuşatmaya gelen askerlerin ilk birlikleri yokuşun altından belirdi. Askerleri sarayın muhafız komutanı padişahı korumaları için çağırmıştı. Görünüşte korumaya geliyorlardı ama herkes artık padişahın bir tutsaktan başka bir şey olmadığını biliyordu. Padişah birkaç kandilin yandığı salonun penceresinden akşam alacasında gelen askerleri seyrediyordu. Her zamankinin aksine gergin bir sakinliği vardı. Yandaki odada hafızlar Kur'an okuyorlardı. Karanlığa tahammül edemeyen padişah sürekli Kur'an okunması için emir vermişti. "Geldiler doktor," dedi. Reşit Paşa anlamadı. "Kimler geldi sultanım?" "Mahmut Şevket Paşa'nın askerleri." Padişah askerlerin sarayı kuşatmalarını seyrederken avucuyla sakalını sıvazlıyordu. "Arkadan öbürleri de gelir." Paşa gene anlamadı. "Öbürleri kim sultanım?" Elektrikleri ve suyu kesilmiş, sobaları yakılmamış saray karanlık ve soğuktu. Padişah üstüne ayak bileklerine kadar inen bir pardösü giymişti. Ceplerinin şişkinliğinden silahlarını cebine yerleştirdiği anlaşılıyordu. "Verdikleri kararı tebliğ edecek olanlar doktor. Payitahtımızı ele geçirdiklerine göre hakkımızda da bir karar verecekler elbet." "Halifesi hakkında karar vermek kul kısmının ne haddine?" Padişah, doktorun kendisini avutmaya çalışmasının, kendisi için onur kırıcı olan bu durumu daha da ağırlaştırdığını düşünmüş olmalı ki buna cevap vermedi. Onun yerine hizmetçilerin kaçmasından yakındı. "Birkaç sadık adamımızdan başka kimse kalmadı etrafımızda. Onlara da bir kap yemek bile veremiyoruz. Haremde sultan hanımlar soğuktan titriyorlar. İnanır mısın ne oluyor diye soracaklar korkusundan hareme bile geçemiyorum." Reşit Paşa'nın da içi soğuktan ve bu belirsiz durumun yarattığı ürpertiden titriyordu. "Ne kadar karanlık," dedi padişah. "33 yıldan beri evimde ilk sefer ışık yanmıyor doktor. Şu karanlık sence istikbalin işareti değildir de nedir?" Bu kasvetli konuşmaya rağmen doktor, padişahın içinde hala bir ümit bulunduğunu seziyordu. 33 yıldan beri bu imparatorluğu yönetmiş, binbir badireden sıyrılmayı becermiş, ülkenin tek efendisi olmuştu. Aklı ona bu işin bittiğini söylese de hala iyi bir haber bekliyordu. "Doktor, sen de kendini muhataraya attın buraya gelerek." Ben yıllardan beri buraya geliyorum padişahım. Ama geldiğin yıllarda burada hep yanan bir ışık, yanan bir ocak vardı. Bugün yok doktor. Karanlık ve soğuk. Padişah birden sinirli bir şekilde gülümsedi. Karanlıktan da soğuktan da hiç haz etmedim. Şimdi sanki kader bana istikbalimi gösteriyor. Padişah biraz durduktan sonra devam etti. Artık yaşlandım doktor. İnsan gençken korktuklarıyla yaşlılığında karşılaştığında niye bu kadar korkmuşum diye de soruyor kendisine. Herkes gibi benim de Allah'a bir can borcum var. Onu ödemekten imtina etmem de doktor. Çoluğum çocuğum ayaklar altında kalmasın isterim. Tam padişah bunları söylerken içeri giren bir mabeyin katibi padişahın kulağını eğilip bir şeyler söyledi. Biraz önce korkmadığını söyleyen padişahın yüzünün sarardığını ve aniden ayağa kalktığını gören doktor öbürlerinin geldiğini anladı. Padişah hafifçe titreyen ellerini pardesünün cebine sokup bacaklarını iki yana açarak tam salonun ortasında durdu. Doktor sultanın kendisini unuttuğunu anladı. Koltuğuna daha büzüştü, karanlıkta neredeyse görünmez oldu. Buyursunlar dedi padişah. Hayatı boyunca insanlara kaderlerini söyleyen padişah, şimdi kendi kaderini başka insanlardan duyacak, bir başkasının kendisi için karar vermesindeki o korkunç aşağılanmayı yaşayacaktı. Bütün imparatorluğun hayatını emirleriyle belirleyen o yaşlı adam, şimdi bir emirle hayatı değişen kullarının neler hissettiğini öğrenmeye hazırlanıyordu. Salonun kapıları açıldı. Bekleme odasında kandillerin gölgeli ışığında dört kişinin durduğunu gördüler. Padişah da doktor da gelenlerin kimler olduğunu anlamaya çalışarak solgun ışıkların oyunuyla bal mumu maskeler gibi duran yüzlere baktılar. Doktor Arif Hikmet Paşa ile Arnavut Esat Paşa'yı seçebildi. Biraz daha dikkatle bakınca Ermeni mebusu Aram Efendi ile Selanik mebusu Yahudi Emmanuel Karasu Efendi'yi de tanıdı. O anda anladı kararın ne olduğunu. Daha sonra Osman Am, İttihatçıların Müslümanların halifesini tahtından indirmeye iki de gayrimüslim göndermesinin, onların nükte anlayışından mı yoksa intikam arzularının katılığından mı kaynaklandığına hiç karar veremedim. Ama imparatorluğun bütün halklarını temsil etmek için öyle bir heyet gönderdiklerine de hiç inanmadım demişti. Salonla bekleme odasını ayıran kapı açılmış, padişah salonda, heyet üyeleri odada karşılıklı birbirlerine bakarak ayakta duruyorlardı. Heyet üyeleri içeri girmiyordu. Padişahın sabırsızlanıp heyecanlandığı, yüzünün kararmasından, bıyıklarını çiğnemesinden belli oluyordu ama gelenler kımıldamıyordu. Daha önce doktora söylediği, ben gidersem onlardan birkaçını da benimle beraber öbür tarafa götürürüm sözünü çok sık tekrarlamış olmalıydı ki bu söz itaatçıların da kulağına ulaşmıştı. Cebinde sürekli silah taşıdığı bilinen padişahın silahını çekeceğinden kaygılanarak içeri girmemişlerdi. Padişah ellerini cebinden çıkarıp iki yanına sarkıttıktan sonra içeri girip karşısına dizildiler. Bir zamanlar padişahın en yakın bendelerinden olan Esat Paşa, kendi geçmişini silmek ister gibi aşağılayıcı bir hiddetle kararı açıkladı. Çıkarılan fetva uyarınca millet sizi azletmiştir. Padişahın yüzünün kül rengine döndüğünü, olduğu yerde bir an kasıldığını gören doktor, sultanın fenalık geçirmesinden korkarak yerinden kalkmaya hazırlanırken, padişah kendisinin sıradan bir memur gibi işinden atıldığını söyleyen Esat Paşa'nın sözlerini düzeltti. Herhalde halletmiştir demek istiyorsunuz. Padişah bu sözüyle kimsenin padişahı işinden atamayacağını ancak onu tahtından indirebileceğini hatırlatmak istiyordu karşısındakilere.